Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Merhaba.
Merhaba İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet hocam, yine dopdolu bir gündemle birlikteyiz. Medeniyet coğrafyamıza yansıyan önemli başlıkları konuşacağız sizinle. İran-İsrail-ABD savaşında bir uzun süren ateşkes söz konusu ama anlaşmaya varılabilmiş değil. Belirsizlik devam ediyor anlaşma konusunda. Ama diğer taraftan da savaşa dair ne olup ne bitiyor diye baktığımızda Kuveyt'te havalimanı vuruldu. İran bu havalimanını biz vurmadık dedi. Bir gerilim yeniden yükseliyor gibi görünüyor. Durum nedir? İran, ABD, İsrail uzayan ateşkeste ama anlaşmaya varılamayan bu belirsizlikte siz neler görüyorsunuz, neler anlatırsınız? Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İran merkezli Basra Körfezi'nde 28 Şubat'tan beri süregelen ve dünya ekonomisinin de birçok noktada kilitlenmesine sebep olan hadise, haftalar süren müzakereler neticesinde henüz bir çözüme kavuşturulmuş değil. Burada ne Amerika Birleşik Devletleri İran'dan istediğini tam olarak alabildi, sadece kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarda Trump'ın İran kesinlikle nükleer bombaya sahip olmayacak diyor. Halbuki vefat eden merhum Hamaney, biz kesinlikle nükleer silah yapmak arzusunda değiliz demişti. İran zaten bunu deklare etmişti. Günün sonunda Amerika'nın elinde herhangi bir başarı adına bir şey söz konusu değil. İran ise onca bombardıman neticesinde hem altyapısı, özellikle nükleer altyapısı harap oldu. Hem de şu anda petrol sevkiyatının dünya piyasalarına satmakta önceden ambargo vardı. Şimdi bir de Hürmüz Boğazı'nın çıkışında abluka söz konusu olduğu için o da sıkışmış durumda. Aslında her iki taraf da kan kaybediyor ve önceki işte bu 13 gün savaşı, 40-50 gün süren bir hava saldırısı o 28 Şubat'tan başlayıp, yani her iki ülke de bu savaşı böyle 3 ay 5 ay sürdürebilecek kapasiteye sahip değiller. Çünkü hava bombardımanı ve orada harcanan silah ve mühimmatın yerine getirilmesi öyle kolay bir hadise değil. Mesela İran yüzlerce binlerce balistik füze ve drone fırlattı. Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM'un kontrolündeki bölge ülkelerindeki hemen hemen şeylerini bitirdi, mühimmatını. Evet. Şimdi bir taraftan takviye yapılıyor, bir taraftan da bunun maliyeti hesaplanıyor. Ve Trump tüccar mantığıyla bir an evvel barışalım, bu iş bitsin diyor. Fakat bu işin bitmesini istemeyen bir taraf var, o da İsrail. Hatta İsrail'in Irak'ın içerisindeki çölde bir üssünün olduğunu, onu tesadüfen bir çobanın tespit ettiğini, oraya gitmek üzere olan Irak askerlerinin de dronlarla engellendiği geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan haberler arasındaydı. Kesinlikle İsrail'in yapmak istediği şey şu, belki de Türkiye'ye düşen o füze parçaları veyahut da havada imha ettiren o Türkiye'ye yönelik şeylerde de İsrail'in parmağı olması muhtemeldir. Hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin bu işin içerisine çekilerek, yani İran'la Körfez ülkeleri kapışsın, Amerika'da bölgeden çekilsin, İsrail de kendi ajantasına yoğunlaşsın isteniyor. Ama Trump'ın da akşam söylediği sabah birbirine uymadığı için olay adeta bir kör düğüm haline gelmiş durumdadır. Ancak her şeye rağmen Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin seyri seferinin rahatlıkla olabilmesi açısından dünya gıda sanayi için de önemlidir. Sadece üre gübresinin fiyatının %50 arttığını, doğalgaz fiyatlarının Avrupa ülkelerinde inanılmaz seviyelere çıktığını düşündüğümüzde, mesela bir gübre başta tahıllar olmak üzere Afrika, Avrupa ve dünyanın birçok yerindeki tarım ve gıda sektörü için, yani bunlar öyle akşamdan sabah hissedilmez. Bunun etkisi 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra hissedilecektir. Küresel ölçekte maliyetler yükseliyor. Yani akaryakıt, gübre, nakliye fiyatları yükselince enflasyonun ve küresel büyümenin de önünde bir engeldir. Bunun bütün insanlığa yansıyan bir ekonomik boyut var. Bir de bölgede az önce ifade ettiğiniz gibi Kuveyt'te düşen evet. bombalar var. Aynı şekilde Bahreyn bombalanıyor. İran bunu inkar ediyor. Daha önce İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden adası ve oradan geçmekte olan bir gemi Amerika tarafından vuruluyor. Yani bir taraftan ateşkesten bahsedilirken bir taraftan da kontrollü bir karşılıklı düello hı hı. devam ediyor.
Evet, bakalım neler olacak. Trump belki bu hafta sonu bir anlaşma olabilir dedi. Anlaşma olunca da hemen Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade etti.
Trump yakayı kurtarmaya çalışıyor evet. da bir taraftan İran müzakereler konusunda çok ustadır yani. Böyle
evet, masada.
Masada işi sürüncemeye evet. çünkü ne kadar sürüncemede kalırsa İran orada yerli, Amerika ise sürekli masraf yapıyor. İsrail ise her tarafın kan revan olması onun en temel
evet,
vazifesi.
Evet. Şimdi İsrail demişken hocam, bölgede hakikaten bir soykırım uyguluyor, katliamlarına devam ediyor. Lübnan'da ateşkese rağmen katil İsrail saldırılarına devam ediyordu. Lübnan ve İsrail ABD arabuluculuğunda şartlı ateşkese vardı. Bu gelişmeyi paylaşalım. Hizbullah'ın da bir açıklaması var. Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Bir taraftan bir ateşkes konusunda uzlaşı, bir taraftan da Hizbullah'tan biz İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceğiz açıklaması var. Diğer taraftan da halkın çektiği sıkıntılar, göç, her an başlarına bomba düşüp düşmeme tehlikesi, neler yaşanıyor Lübnan hattında?
Şimdi sadece Lübnan değil, İsrail'li bir bakanın basına düşen açıklamaları şöyle. Yani sadece Gazze veya Batı Şeria değil,
evet.
Lübnan'ın tamamı ve Suriye'ye de sarkmayı planlıyorlar. Yani ne zaman ki bu Lübnan konusunda elini rahatlattı, muhtemelen
bir sonraki hedef Suriye.
Bu Dürzileri bahane evet. ederek o Dera bölgesinden başlayarak Suriye konusunda da bir gerginlik olacak ki o zaman Türkiye'de denkleme girecek ki en büyük tehditlerden birisi bu. Şimdi İsrail Lübnan'ın güneyinde Şii nüfusun yoğun olarak yaşamış olduğu sınırdan Litani Nehri'ne kadar olan ve 1 milyon üzerinde insanın yaşadığı bölgede karada tutunamadığı için havadan sürekli bombardıman yapıyor. Buldozerlerle gündüz gidiyor mesela bir yerleşim yerini, bir köyü, bir kasabayı dümdüz ediyor, geri çekiliyor. Yani orada duramıyor da, o kadar da korkak. Hı hı. Çünkü Hizbullah milisleri o tünellerden çıkarak onlara büyük kayıplar verdirebiliyor. Yani İsrail şu anda Lübnan'da adeta bir yıkım ekibi gibi.
Hayatı durdurma noktasında çalışıyor.
Oradaki insanları önce oradan
sürmek.
Korkutarak kuzeye doğru sürdü, Litani Nehri'nin kuzeyine. Hı hı. Şimdi de o boş meskenleri yerle bir ederek veya altyapıyı, su tesisatını, elektrik tesisatını yok ederek orada hayatı, yani sivil hayatı durdurmayı evet. hedefleyen bir projesi var. Onunla da yetinmiyor. Beyrut içerisindeki Şiilerin yaşadığı mahalleler ağır bombardıman yapılıyor ve oradaki Lübnan hükümetine, Katolik Marunilere, Sünni Müslümanlara deniyorlar ki siz bu Şiileri bize bırakın, biz onları halledelim. Sonra Lübnan'la bir derdimiz kalmayacak. Yani siz ala öküzü verin, hı hı. sonrasına karışmayın. Ama İsrail'e parmağını veren kolunu kurtaramayacağını tarihi süreç içerisinde biliyoruz. Yani kısaca İsrail sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da her gün insan hakları ihlalleri yapıyor. İnsanların malına, canına tacizde bulunuyor. Yeni yerleşim yerleri açıyor. Bu Doğu Kudüs'te buna dahil olmak üzere. Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu provokasyonlar işin cabası. Ve Güney Lübnan'dan başlayarak da Lübnan'ı tamamen yutmayı hedefleyen, şu anda devlet maskesi takmış, eli kanlı bir terör yapılanması var dünyanın karşısında maalesef.
Evet, Gazze'de yine ateşkese rağmen katliamlar devam ediyor. Batı Şeria'da bahsettiğiniz insanları alıkoyma, mülklerini yağmalama, el koyma vesaire bunlar devam ediyor. Bu arada alınan bir karar var hocam, onu da sizinle paylaşmak istiyorum. İsrail Meclisi Batı Şeria'da 59 işgal biriminin vergi muafiyetine onay vermiş. Oraları daha da cazip hale kılmaya çalışıyor. Evet. Bu onayla birlikte.
Şimdi İsrail deyince blok halinde bir Yahudi nüfus kitlesi yok. Yani bunların içerisinde mesela Alman, Polonya Yahudileri var. Bunlara Eşkenazi diyoruz. Evet. %80'e yakın. Sonra Sefarad Yahudileri var. Türkiye'den ve İspanya bölgesinden gidenler. Bir de Falaşalar var. Bu Afrika'dan Etiyopya başta olmak üzere gelenler var. Bunlar arasında da bir takım sürtüşmeler söz konusu. Ancak İsrail bu gelen göçmen Yahudiler içerisinde en fanatik, en acımasız, en gaddarlarını bu gasp ettiği bölgedeki Yahudi işgal yerleşimlerine iskan ediyor ve onlara sivil kıyafetli fakat son sistem silahları olan ve üçü beşi toplanıyor ki diyor orada zeytin toplayan insanlara, evinde, işinde, yolunda giden insanlara tasallut oluyorlar, öldürüyorlar, yaralıyorlar, mallarını gasp ediyorlar. Ve İsrail polisinin buradaki görevi şu, yani biz yapmadık diyor, yani sonuçta siviller arası mücadeleymiş gibi. Yani oradaki tiyatro da şu şekilde Batı Şeria'da. Yani acımasız gözü dönmüş katil bir o yerleşimci adı verilen evet. Fanatikler çekirge sürüsü gibi Filistinlilerin evlerine, ocaklarına saldırıyor. İsrail polisi burada şunu gözlemliyor. Eğer İsrailliler o fanatik Yahudiler yakıp yıkarken Filistinliler karşılık vermiyorsa, sadece boyun eğiyorlarsa mesele yok. Ama onlar bir taş bile atmış olsa hemen enseliyor, yakalıyor ve en büyük cezayı veriyor. Yani polisin görevi orada aradaki şeyi durdurmak değil, Filistinlilerden bir karşılık olduğu zaman da yasal şey yapıyor. Yani evi yıkılan insanın evini onarmasına müsaade etmiyor. Zaten yeni inşaat ruhsatı ve izni asla vermiyor. Her girdiği yerleşim merkezinde de altyapı hizmetlerini, elektrik, su ve benzeri tesisatı yok ediyorlar. Yani sizin bir köyünüzün, evinizin, yayladaki bağınızın, bahçenizin bir su tesisatını, elektrik tesisatını bir dozer gelip yıksa onun onarması bütün ya iştir, masraftır. Evet. İsrail bunu her gün yapıyor maalesef.
Maalesef. Sadece bununla da yetinmiyor İsrail. Aynı zamanda dini değerlere, mukaddesata da tecavüz ediyor, saldırıyor. O aşırı sağcı bakanlardan Ben-Gvir bir video paylaştı. Videoda ezan sesi geliyor. Ben bu gürültüyü, camilerden gelen gürültüyü keserim diyor Ben-Gvir. Bu durumu değiştireceğini söylüyor ve ezanın susturulmasına dair yasa tasarısını tekrar hatırlatıyor. Bu durumu nasıl yorumlarsınız
hocam? Yani Filistinli mahkumların hapishanelerde beslenmesi yerine direkt idam edilmesi teklifi gelmişti daha önceki dönemlerde. Şimdi ezan yasağı. Yani kısaca bu insanların birazcık hani Anadolu'da bir tabir vardır. Kanı bitlenme denir. Yani evet. İnsan biraz böyle zenginleşip güçlendiği zaman orada gerçek yüzünü gösterir. İşte bunlar da bölgede birazcık silah olarak, ekonomi olarak, nüfus olarak, arkasına da Amerika'ya alarak bir güç vehmedince kendisine gerçek yüzünü gösterdi. Yani diğer insanlara goyim diyorlar. Yani onlar bizim
hizmetçimiz.
Biz onların malına, canına, namusuna, her şeylerine tasallut edebiliriz ve bu bizim en doğal hakkımız gibi görüyorlar. İşte onun için yüzyıllar boyunca dünyanın dört bir yanından sürgün edilmişlerdir. Çünkü bebek katildir bunlar. Bebeklerin kanını içerek kendilerine hayatlarını tazelediklerine inanan, çok sapkın inançları olan, yani birazcık projektör tutulsa bu Siyonist inanç sistemine aslında insanların bu konuda bilgilendirilmesi lazım. Yani çok sapkın tavırları, davranışları vardır. Fakat bunlar işte sanki Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi, İsrail parlamentosu, İsrail işte Batı ile ilişkiler vesaire, bunlar tamamen medya illüzyonlarıdır. Gerçek olarak baktığımızda dünyanın en acımasız, kökten dinci, kökten dinci Yahudi şeriatını uygulayan devletidir İsrail.
Din devletidir.
Din devletidir.
Evet. Peki hocam, devam edelim. Yanı başımızda devam eden bir savaş var. Çok fazla gündeme gelmese de son günlerde Ukrayna-Rusya savaşı. Evet. Ukrayna çok önemli bir hamle yaptı. Putin'in memleketi olan ve Rusya'nın Davos'u olarak adlandırılan foruma ev sahipliği yapan St. Petersburg'u vurdu. İmajı ağır darbe alan Rusya sistematik saldırıya cevap verileceğini duyurmuş ve Rusya'dan da Ukrayna'ya gece boyu füzeler yağmış. Kıyamet gibiydi diye yorumluyorlar Ukraynalılar bu durumu. Ukrayna-Rusya savaşında geldiğimiz nokta nedir? Neden kızıştı savaş? Buyurun hocam.
Önce Petersburg'dan birkaç cümleyle bahsedelim. Ankara ile İstanbul gibidir. Moskova ile Petersburg.
Evet.
Petersburg Çarlık döneminin başkentidir. Kültür merkezidir. Yani Rusya'nın tarihi, müzeleri, sanat eserleri, ticareti ve batıya açılan penceresi olması bakımından Petersburg'un ayrı ve özel bir yeri vardır Rus tarihinde ve şu andaki Rus ekonomisinde. Ve Ukrayna sınırından 1000 kilometreden fazla uzaklıkta olan Petersburg'u vurması, hem de Putin'in Cuma günü yapacağı ziyaret öncesinde, evet, bunu vurması veya bunu vurabilecek güçte olması, aynı anda Moskova'ya da hava saldırısı düzenlendi ama orada işte hava savunma sistemleri tarafından önlendi. Fakat Petersburg'a yapılan biraz da böyle sürü dronları dediğimiz, yani çok sayıda İran'da aynı şeyi İsrail'e Tel Aviv'e yapmıştı. Yani sizin hava savunma sisteminiz 3-5 tane gelen tehdidi bertaraf edebiliyor ama çok fazla geldiği zaman aynı anda bunu düşüremiyor ve Petersburg'a düştü. Rafinerler yanmaya başladı. Yani rafinerde yangın çıktı. Şu anda gözlerden kaçan bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri, bakın oyunun yani vaktimiz varsa birkaç
cümle hocam,
buyurun, söyleyeceğim. Lütfen. Mesela Zelenski'nin Rusya'ya karşı efelenmesi ve Ukrayna Savaşı'nın ilk başladığı günleri bir hatırlayalım. Kuzey Akım Projesi'yle Rusya Almanya'ya doğalgaz ihraç ediyordu. İkinci boru hattı da bitmiş. Boru hattına gaz pompalanmış. Vana açılacakken savaş çıktı ve daha sonra garip bir şekilde bu boru hattı havaya uçuruldu. Ve uzmanlar şunu söyledi, normal bir insanın veya bir devletin yapamayacağı derecede uzman bir işidir bu. Bu ancak CIA yapabilir. Ve bu boru hattı havaya uçurulduktan sonra ne oldu? Avrupa doğal gazda Amerika'ya muhtaç oldu. Ve şu anda Amerikan kaya gazı gemilerle Avrupa'ya geliyor. Ve bugüne gelelim. Şu anda Rusya petrol ihracatı, evet, yapan bir ülke. Petrol fiyatları yükseldi. Ancak Rusya'nın, bakın, Petersburg'da vurulan yerler rafinerileri. Ve Karadeniz limanlarındaki rafinerler de vuruldu geçtiğimiz dönemlerde. Yani şu an fiilen Rusya rafinerilerin 1/4 işlevsiz hale getirilmiş durumda. Rusya petrolünü ihraç edemediği zaman piyasa yine Amerika'ya kalıyor. Şu an Amerika, Texas ve Alaska başta olmak üzere, yani geçen istatistiklere baktığımda günde 20 milyon varil civarında petrol tüketen, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi Amerika. Aynı zamanda 24 milyon varil de petrol üretiyor. Yani her gün piyasaya 4-5 milyon varil petrol satan, doğal gaz satan bir ülke konumunda Amerika. Şu anda Amerika birçok körfez ülkesinden daha fazla, evet, dünya piyasalarına petrol ve gaz satıyor. Yani siz Ukrayna'ya drone veriyorsunuz, hem Rusya'nın imajını çiziyorsunuz, hem petrol rafinerilerini bombalayarak ihracat yapmasını engelliyorsunuz ve bir taşla birkaç kuş vuruluyor. Fakat Rusya'nın cevabı şu oldu: sistematik olarak cevap vereceğiz. Yani etkili, sürekli, hı hı, ve bunun hesabını soracağız. Ki Putin'in öyle bir huyu vardır. Asla bu tür saldırıları karşılıksız bırakmaz. Bekleyip göreceğiz önümüzdeki günlerde.
Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'dan da bir açıklama var. Ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirterek Rusya'nın kararlılığını sınamaya çalışmayın demiş.
Evet. Bu çünkü nükleer silah bakımından Amerika ve Rusya dünyada başat iki tane aktördür. Ve dünyayı ikisi de yok edecek kadar ellerinde nükleer bomba var maalesef.
Bu kozu da kullanıyor tabii. Peki hocam devam edelim. Türkiye'ye önemli bir ziyaret vardı dün. Nijer Cumhurbaşkanı Chiani Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İkili görüşmeler ve gruplar arasında görüşmeler gerçekleşti, heyetler arasında önemli anlaşmalara da imza atıldı. Nijer neresi hocam? Nijer'in Türkiye açısından önemi nedir? Nijer-Türkiye ilişkileri ne durumda? Bunu konuşalım biraz. Tabii Libya'ya komşu olması sebebiyle, Libya'da da Türkiye'nin varlık göstermesi sebebiyle Nijer önemli bir noktada diyebilir miyiz? Nijer-Türkiye ilişkilerine dair, bu ziyarete dair neler söylersiniz?
Nijer sahra altında yer alan bir ülke. Senegal'den Çad'a kadar uzanan bir bölge var. Kuzey Sahra Çölü, Güney Sahel dediğimiz tropikal iklimin olduğu yaz yağışlı kuşu. Kışı kurak bir bölge. Münbit toprakları vardır bu Nijer Nehri'nin kıyısında. Ve bu ülke 20 milyon civarında nüfusa sahiptir. Dünyanın en genç dinamik nüfuslarından biridir. Ve Nijer'in kuzeyinde de dünyanın en zengin uranyum rezervlerinden biri vardır. Ve Fransa Nijer'in 1958-60'lı yıllardaki bağımsızlığından hemen sonra bu uranyum yataklarını bedavaya yakın bir fiyatta işletiyor ve elektriğinin %70'den fazlasını nükleer santrallardan elde ediyor. Biz bir taraftan Kazakistan'la yapılan görüşmeler, bir taraftan Somali ile uranyum işletme tesislerinin anlaşması, bir taraftan Nijer'le konuşmalarının sebebi biz Akkuyu nükleer santralinin 4 ünitesini birden önümüzdeki aylarda birinci ünitesinin 2026'da ve diğerlerinde peşi sıra açılması hedefleniyor ve Türkiye ilk defa elektriğinin %10'unu nükleer santrallardan elde edecek ve Akkuyu nükleer santral ham maddesi olan uranyumun bir ön anlaşmasıdır diyebiliriz. Bu yönüyle baktığımızda bir Fransa'nın ayağına basıyoruz burada. Fransa'nın eski sömürgeleri olan işte Senegal, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi bu ülkelerde Türkiye'nin soft power dediğimiz, yani Ramazan ayında, Kurban Bayramı'nda biz o insanlara gidiyoruz. Bir takım insani yardımlarda bulunuyoruz. Marif okulları, yetimhaneler, başta Hüdayi Vakfı, Türkiye Diyanet ve birçok STK, kamu ve özel kurumlar vasıtasıyla ilk defa bir beyaz adamın onlara el uzattığını görüyoruz. Nijer Türkiye'den İHA SİHA alıyor tıpkı diğer sahra altı ülkelerde olduğu gibi. Çünkü bugüne kadar başta Fransa olmak üzere batılı ülkelerin yaptığı şey işlerinden devşirmiş olduğu bir takım insanları silahlandırıp onlara bir takım vaatlerde bulunarak o çöl bölgesindeki uranyum yataklarında vesaire terör saldırıları yapıyorlar. Hatta işte Mali'nin başkenti Bamako'da, Nijer'in başkenti Niamey'de zaman zaman böyle silahlı saldırıların olduğunu görürse siz o SİHA teknolojisiyle onları 24 saat gözlemleyebiliyorsunuz ve anında etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Türkiye'nin bu İHA SİHA teknolojisine çok yakından ilgileniyor Afrika ülkeleri ve ilgi duyuyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde Endonezya başbakanı gelmişti. Birçok konu konuşuldu ama en çok konuşulan ve benim de çok dikkatimi çeken konu şu. Biz diyor Endonezya'yla yapay zeka ve İHA SİHA teknolojisi üzerinde işbirliği yapmayı. Bakın artık Türkiye fındık ihraç eden, tarım ürünü ihraç eden ve az gelişmiş bir Orta Doğu ülkesi değil. Yani dünyanın en son sistem insansız hava araçlarını üretebilen, zirvedeyiz Türkiye dünyaya olarak, satabilen ve dün şöyle bir yazı okudum. Bu İHA SİHA ve savunma sanayinde çalışan mühendislerimizin yaş ortalaması 33'müş. Yani önümüzde daha bir 20 yıl, 25 yıl bu insanlar üretmeye her devam gün Ar-Ge ile yeni şeyler yapacak. Onun için de Türkiye'nin bu savunma sanayindeki hızlı yükselişini gören Afrika ülkeleri tek tek Türkiye'den Yani bu bu teknolojiden hem satın almak hem Türkiye'nin kanatları arasında yer almak için sıraya giriyorlar. Eğer biz bir ayaklarımızın üzerinde durabilsek, bir güçlü olabilsek, bizim o medeniyet coğrafyamızdaki birçok ülkeler ve halklar bizim hemen arkamızda saf tutmaya hazırlar aslında.
Hı hı. Ziyaret demişken bu hafta yine önemli bir ziyarette Sudan'dan gerçekleşti. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Görüşmede Türkiye-Sudan ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Sudan'ı geçen aylarda çok sık konuşuyorduk, evet, hocam. İç savaş söz konusuydu. Ve Türkiye'nin az önce de siz de bahsettiğiniz verdiği sihalar bu iç savaşın seyrini değiştirdi desek doğru olur mu? Ve Sudan'daki son durum nedir? El Burhan'ın Türkiye ziyareti ne gibi bir anlam taşıyor?
Sudan, Türkiye'nin 1930'lu 40'lı yıllardaki gerçeğini yaşıyor. Mesela Türkiye'de de bundan 70-80 yıl önce illerimiz arasında yol yok, biliyor musunuz? İnsanlar, yani bırakın aracı falan, yol yok. Yürüyerek, yaya olarak gidiyorlar. Demir yollarda, sınırlı bölgelerde. Sudan'da mesela o Darfur'un merkeziyle Hartum arasında karayolu bağlantısı yok. Yani patika yollardan insanlar gidiyor. Dolayısıyla baskınlar, katliamlar, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere batılı ülkelerin destekleyip besledikleri ve altın madenlerin üzerine çöken o hızlı destek kuvvetlerinin yapmış olduğu katliamların dünya kamuoyuna yansıması da pek mümkün olmuyor. Yani biz Gazze'de her ne olursa olsun bir şekilde o katliamlar an be an dünya kamuoyuna yansıyor, evet, ama ben iki tane coğrafya görüyorum. Birisi Sudan'daki o mazlum ve mağdur Müslümanların her gün katledilmesi, birçoğunun da böyle açlık ve insani yardımlardan uzak olması ve dünyanın bundan bir haber olması, bir diğeri de Hint Müslümanları. Yani Hindistan'da da acımasız bir baskı söz konusu. Kurban Bayramı'nda da bunun yine çok çeşitli örnekleri yaşandı. Onlar çünkü büyükbaş hayvan kesildiği zaman saldırıyorlar. Yani dünyamızda, medeniyet coğrafyamızda hiç bizim gündemimizde olmayan fakat müminin bir uzvu konumunda olan, yani Sudan'dan biz Myanmar'a kadar, Aceh'den Mora'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki bir Müslümanın başına bir eziyet gelmişse bundan sorumlu olduğumuzu bilmemiz lazım. Çünkü küresel bir köy gibidir dünya. Evet. İşte Sudan'da da bu yaşananlar çerçevesinde Türkiye burada tek başına değil, Suudi Arabistan başta olmak üzere Mısır'ı da yanına alarak Sudan'da bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği hızlı destek birliklerinin alan kaybetmesine sebep oldular. Yani şu anda Sudan Milli Ordusu, Sudan Devleti her geçen gün o hızlı destek kuvvetlerine karşı biraz daha yönetimi ele alma yolunda ilerliyorlar. İnşallah Türkiye'den de işte o giden her şey söylenmiyor burada ama Türkiye'de orada Sudan hükümetinin elini güçlendirecek bir takım askeri lojistik bilgiler veriyordur inşallah.
Şimdi hocam az önce Afrika'dan bahsederken Fransa'nın oralardaki itibarının, gücünün artık yavaş yavaş yok olmaya yüz tuttuğundan bahsettiniz. Bununla ilgili Fransız Le Monde gazetesinin bir haberini paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin Mali ile ilişkilerini değerlendirmiş Le Monde ve iki ülke arasındaki işbirliğinin arttığına dikkat çekerek Türkiye'nin bölgede sessiz ve stratejik önemi yüksek bir ortak haline geldiğini belirtmiş. Le Monde böyle diyor. Siz ne söylüyorsunuz?
Ya, Türkiye sadece Mali'de değil, Nijer'de, Burkina Faso'da veya Senegal'de değil, Somali'de yeni bir devlet inşası yaptı. Evet. Şu anda Somali açıklarında petrol arıyor, Somali ordusunu, polisini eğitiyor, limanlarını işletiyor ve uzay üssü kuruyor Somali'nin Kenya sınırına. Yani biz şimdi Libya'yı mı söyleyelim, Nijer'i mi, Mali'yi mi? Yani Türkiye'nin Afrika ülkelerinde Çin'den sonra en fazla yatırım yapan, soft power dediğimiz yumuşak gücüyle insani olarak da Çin sadece menfaatine bakıyor. Yani o insanlara kredi veriyor. İşte otoyol yapıyor, köprü yapıyor, baraj yapıyor, madenlerini çıkarıyor ama faiziyle birlikte vermiş olduğu parayı da alıyor. Hiç de acımıyor. Fakat Türkiye burada kazan kazan politikası ve o insanlarla ortak kültürel değerlere de sahip bir
evet,
kimliğe sahip olmamız Türkiye'yi Afrika'da başat bir aktör haline geliyor ve Türk Hava Yolları'nın Afrika'ya en çok uçuş yapan hava yolu şirketi olduğunu da ayrıca belirtelim. Yani bu nedenle Türkiye'nin son 20 yılda Afrika'ya yapmış olduğu açılım dünyanın da gözünden kaçmıyor. Çünkü Afrika'nın üçte biri Fransız sömürgesi idi. Fransa her geçen gün burada etkisini kaybediyor fakat intikamını bizden çok acı almaya çalışıyor. O konuda da müsaade ederseniz bir şey buyurun söylemek canım, istiyorum. Şu anda sinsi bir şekilde İsrail ile Fransa, bakın Fransa'daki o Birleşmiş Milletler'deki veto hakkı, İsrail'in de pervasız saldırganlığı, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ı fiştekleyerek tıpkı bir yeni bir Zelenski oluşturup Türkiye'nin başına bir çorap örmeye çalıştıklarını da söyleyelim. Yani Fransa Afrika'da Türkiye'nin ayağına bastığını düşünerek intikamını Kıbrıs ve bu Ege adaları üzerinden bunları bir şekilde bize karşı kullanarak intikam almaya çalışıyor. Bu dörtlüye dikkat etmekte fayda var. Tekrar ediyorum, İsrail ve Fransa Kıbrıs Rum kesimini ve Yunanistan'ı bize karşı kullanarak bizim hiç ummadığımız bir anda bir kaos, kriz çıkarıp Türkiye'nin nasıl ki Rusya'nın o yükselen gücünü, enerjisini, mesela Wagner birlikleriyle Rusya Afrika'nın iç kısımlarında etki sahaları oluşturuyor idi. Ama şu anda Wagner birliklerin hepsini Ukrayna cephesine çekti ve o petrol ve gazdan elde ettiği geliri de o savaşı finanse etmeye uğraştı. Aynı şeyi Türkiye'nin başına çorap örmeye çalışıyor. Yani Türkiye'yi işte Kıbrıs'la, Yunanistan'la çarpıştırıp Yunanistan'a da gereken lojistik desteği verip Türkiye'nin enerjisini burada tüketme projesi var. İsrail ve Fransa'nın buna da dikkat etmekte fayda var.
Konuyla ilgili devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu bu hafta. Dün Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemdeki silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerinin yakından ve dikkatle takip edildiğini açıkladı bakanlık. Aynı zamanda hocam, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır ifadesini kullanıyor. Ve bir de şunu söylüyor, Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur diye de ekliyor Milli Savunma Bakanlığı.
Çünkü Yunanistan'ın etine budune 10 milyon nüfuslu ve gırtlağına kadar borçlu bir ülke. Ama Türk savunma sanayinin üretmiş olduğu bu güce karşılık kendisi de eşit miktarda silahlanmaya çalışıyor ki bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu bir. İkincisi de yani Yunanistan Ukrayna'yı bir masaya yatırıp incelemesi lazım. Yani Ukrayna'ya o sufleyi verenler Zelenski'yi Putin'e karşı kafa tutmaya cüret ettirenler ama iş sarpa sarınca hepsi bir kenara çekildiler. Şu an Zelenski yalvarıyor ki ateşkes olsun, barış olsun ama ateşkes veya barış olsa bile yıkılan en az bir çeyrek yüzyıl kendine gelemeyecek olan bir Ukrayna söz konusu. Yani Yunanistan da buna bakıp bir ders çıkarması lazım. Fransa ve İsrail gücü gördüğü zaman kuyruğu kıstırlar, işte öyle Yunanistan arkasında durmazlar, onu da bilmesi lazım.
Peki hocam. 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi toplanıyor. Son yılların en önemli zirvesi olarak ifade ediliyor uzmanlar tarafından önümüzdeki bu NATO zirvesi. Acaba ABD Başkanı Trump katılacak mı, katılmayacak mı soruları vardı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio Trump'ın bu zirveye katılacağını açıkladı. Aynı zamanda Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede de katılacağını ifade ettiği söyleniyor. Öncelikle NATO zirvesinin Türkiye'de Ankara'da yapılacak olması ve son yılların önemli bir zirvesi olmasına aday gösteren etkenler nelerdir? Trump'ın bu zirveye katılacak olması ne gibi etkiler zirvenin gidişatını? Çünkü Trump ciddi eleştiriler getiriyor NATO'ya. Buyurun hocam.
Şimdi NATO zirvesi muhtat olarak toplanır. Bu da onlardan birisi idi. Ancak bu son dönemlerde yaşanan gelişmeler ve Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde NATO aslında bir yol ayrımına geldi. Acaba tamam mı, devam mı konusuna geldi. Evet. Çünkü Trump açıkça Avrupa Birliği ülkelerini biraz da aşağılayarak, yani elinizi cebinize atın, silah satın alın, kendi savunmanızı kendiniz yapın, biz sizi savunmak veya korumak zorunda değiliz gibisinden çok böyle diplomasiye de uymayacak şekilde açıkça Avrupa'ya rest çekti. Şu anda bir tarafta Rus tehlikesi var. Yani bu siyasi gözlemciler ve askeri uzmanların söylediği şey şu: Amerika Avrupa'dan elini çeksin, Rusya Ukrayna'dan girer, İspanya'dan çıkar deniyor. Yani Rusya'nın askeri gücü karşısında hiçbir Avrupa ülkesinin durabilecek gücü ve enerjisi, silahı yok. Şimdi eğer Trump söylediğini yapar da Avrupa'yı kendi haline yüzüstü bırakırsa, işte o zaman Avrupa için Türkiye alternatifsiz tek seçenek oluyor. Dikkat edin, işte Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'de bazı işte gazeteciler, şunlar bunlar, yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşanlar içeri atıldığında Avrupa'dan çok fazla bir itiraz yükselmedi. Evet. Hatta Türkiye'de muhalefet lideri siz niye bizim hakkımızı savunmuyoruz dediğinde çok cılız protesto etmelerinin sebebi şu: biz diyor Türkiye ile iyi geçinmek zorundayız. Eskiden aşağıladıkları, sizi Avrupa Birliği'ne almayacağız dedikleri, bize insan hakları dersleri veren ve sürekli olarak PKK'ya sufle veren silahlı örgütlere maddi kaynak aktaran, başta Fransa, Almanya olmak üzere, şimdi Türkiye ile iyi geçinmenin yollarını arıyor. Çünkü bu NATO zirvesi de yani önümüzdeki hafta gösterecek ki acaba Amerika ile aynı şekilde bu NATO devam edecek mi, yoksa Avrupa ile Amerika yollarını ayıracak mı? Yani bu belki de bu zirvede biraz daha ete kemiğe bürünecek. Trump'ın buraya gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor olması da şunu gösteriyor: Trump güce tapan bir insan. Yani siz dik duruyorsanız, güçlüyseniz, mesela Çin'e de gittiğinde size bir takım hediyeler düzüyor. Ama sizi birazcık gözüne kestirmişse bu sefer de aşağılıyor. Mesela Körfez'deki, evet, Arap ülkelerine veya Avrupa ülkelerine yaptığı gibi. Yani şu anda Trump bir Çin liderine, Putin'e ve bizim Cumhurbaşkanımıza karşı biraz daha böyle alttan üstten yandan bağlama çekip yani sürekli metiyeler düzüyor. Ve siyasi nezaketi olmayan bir insan geldiğinde göreceğiz. Ama altını çizerek ez cümle şunu söylüyorum: bu NATO zirvesi son yıllarda yapılan en önemli, en kritik zirvedir. Çünkü önceden NATO'nun işte bir düşmanı vardı, Sovyetler Birliği. Sonra Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra kırmızının yerine yeşili koydular. İşte köklenince İslami terör falan dendiler, El-Kaide'yi gösterdiler. Fakat gelinen noktada artık NATO kendi içerisinde İşten çürüyen bir ağaç misali. Hatta Macron demişti bir ara, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Trump da diyor ki size beyin ölümünün ne olduğunu gösteririm diyor. Ben elimi, eteğimi çekersem siz Rusya'ya karşı ne yaparsınız gibisinden ölümü gösterip onlara şartlarını dayatmaya çalışıyor. İşte aslında tarihi kararların alınacağı bir toplantıdır bu, Trump'ın da katılacağı NATO zirvesi. Yani NATO öncesinde olduğu gibi bir ve beraber olarak 30 küsur ülkeyle yoluna devam edecek. Yoksa Amerika sizi artık finanse etmiyorum, ben kendi yoluma, siz kendi yolunuza mı diyecek. Orada NATO'da büyük bir kırılma söz konusu olabilir ama ne olacağını bu zirveden sonra göreceğiz.
Evet. Bu arada İngiliz basınında bir haber var hocam. İngiltere merkezi Middle East Eye'da yayınlanan bir analizde İsrail'in onlarca yıldır uluslararası kamuoyuna sunduğu İran tehdidi söyleminin çöktüğünü bildirmiş ve asıl tehdidin ABD ve İsrail olduğunu ifade etmiş. İngiltere merkezi Middle East Eye.
Gayet de doğru bir tespitte evet. bulunmuş. Çünkü Amerika Savunma Bakanlığı diye bir bakanlık var. 1777'den beri, kurulduğundan beri kimse Amerika'ya saldırmamış. Amerika'da 1865'te iç savaş olmuş, Kuzey-Güney Savaşı. Yani bir 500 bin insan ölmüş. Onun dışında Amerika sürekli her yıl bir ülkeye saldırmış. Yani Amerikan tarihine baktığınızda yani bakanlık saldırı bakanlığı gibi.
Şimdi savaş bakanlığı olarak ismi değişti zaten.
Doğru olmuştur yani. Evet. Çünkü Amerika sürekli dünyanın çeşitli bölgelerine Sudan bahaneler uydurarak işgal eden darbelerin arkasında genelde evet. Amerika'nın, CIA'nin parmağının olduğu bir ülkedir. İsrail deseniz onun Orta Doğu coğrafyasındaki öncü karakolu konumunda. Evet. Bu nedenle yani tavuk ve yumurta misali, yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar misali. İsrail mi Amerika'yı yönetiyor, Amerika mı İsrail'i yönetiyor, kimin eli kimin cebinde. Evet. Son tahlilde bunu tam net ortaya koymak bile mümkün olmuyor ama al birini vur ötekine. ABD ve İsrail dünyanın şu anda başına bela olan haydutlardır.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, aynı zamanda Suriye özel temsilcisi. Şimdi o görevine bir yenisi daha eklenmiş Trump tarafından. Aynı zamanda Irak özel temsilcisi olarak atanmış. Irak, Türkiye, Suriye. Bu üç noktayı Tom Barak'ta nasıl görüyorsunuz hocam? Bunu sorayım size. Tom Barak profili sizin için nasıl bir profil? Geldiğinde çok güzel mesajlar evet. veriyordu. Halen devam ediyor mu bu uyumlu
Şimdi
tavrı?
Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya bakan yüzü çok yara aldı. Yani evet. Amerika artık Orta Doğu coğrafyasındaki halklar tarafından tipik bir emperyalist, terör örgütleriyle kol kola, buradaki halkların menfaatlerinin aleyhinde işler yapan bir devlet konumunda. İşte bunu düzeltmek için Tom Barak daha ılımlı, yani bildiğim kadarıyla Lübnan kökenli birisi. Dolayısıyla ilk geldiğinde Türkiye ile, Türkiye'nin hoşuna gidecek çok samimi, sıcak Suriye politikasıyla evet. ilgili demeçler verdi. Şu anda Türkiye İsrail'e komşu ülkeleri, yani sadece Suriye değil Lübnan'ı, Ürdün'ü ve Irak'ı da yanına alarak diyor ki tehlike büyük, artık kendi aranızdaki küçük ihtilafları, Sünnilik, Şiilik, küçük sınır anlaşmazlıkları, bunları bir kenara bırakalım ve ortak tehdide karşı bir ve beraber olalım. Bu önemli ölçüde zemin buldu. Şu anda İran'ın elinin zayıflaması, çünkü Haçlı Şabi milisleri Irak ordusuna entegre oldu. Irak ordusunun içerisinde hatır sayılır bir İran yanlısı Haçlı Şabi milisleri söz konusu. İşte tam bu çerçevede Türkiye üzerinden Irak'ta etkin olmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri Türkiye, Suriye, Irak'ı bir araya getirip Türkiye üzerinden bölge politikalarında daha etkin bir rol almak isteyen bir Amerika profilini görüyoruz. Çünkü Peki, kuşak hocam. Yol projesi var. Türkiye'nin hızlı demir yolu projesi var. Yani şu anda bölgenin kazan amaçlı politikalar var. Amerika ise bir taraftan İsrail'i kayırırken bir taraftan bölge ülkeleriyle ilişkilerini düzeltip bu projelerin yönünü İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde İsrail'e doğru kaydırmanın da perde gerisinden hesabını yapıyor maalesef.
Peki hocam. Son olarak Türkiye-Ermenistan ilişkilerine göz atalım. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan'la ilişki kuramaması durumunda dış politikada dengesizlik yaşayacağını belirtmiş Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve şöyle demiş, ilişkilerin normalleşmesiyle de Ermenistan'ın yeni fırsatlar elde edeceğini düşünüyorum. Evet,
şimdi neler Ermenistan söylersiniz? Ermenistan ve Ermeniler ile ilgili birkaç kelam edelim. Şu an Ermenistan Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını aldı. 1991'den bugüne nüfus hiç artmadı. Hatta negatif 3 milyonun altına indi. Hatırı sayılır bir nüfus var Rusya'da. Yani 3 milyon nüfusu Ermenistan'ın 1 milyona yakın Rusya'da çalışan bir nüfusu var. Türkiye'de 50-100 bin kayıt dışı çalışan bir nüfusu var. Ekonomi çökmüş durumda. Yani Matmazor nükleer santralı vardır birinci derecede fay hattı üzerinde. Ve çok yani 1960'lı yılların teknolojisiyle çalışıyor. Allah göstermeye yani Doğu Anadolu bölgesinde bir deprem olsa sadece Ermenistan değil bizim o coğrafyadaki insanlarımızın hayati tehdit altındadır. Bunu da burada söylemiş olalım. Çevreciler niye bu konuda bir şey söylemezler. Evet. O da garip bir durum. Yani Ermenistan ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak yani bitmiş durumda bir ülke. Fakat diasporadakiler sürekli damiyane tabirle oradaki Ermenileri gazlayıp işte Türkiye'ye karşı, Azerbaycan'a karşı işte soykırımdır, şudur budur söylüyorlar. Ben Kaliforniya'da bir Ermeni ile böyle bir dost meclisinde konuşmuştuk da bu Orange County diye bir yerde Ermeni nüfus yoğunlukta. Dedim ya siz bu Kaliforniya'nın en zengin insanlarısınız. Yani hali bak yerinde. Ya biz Türkiye'de Kars'a şey gönderemiyoruz. Yani devlet memurunu gönderemiyoruz. Yani siz işte orada Ermenistan hayali kuruyorsunuz ya. Yani Türkiye'deki sıradan insanları biz Kars'ta Ağrı'da iskan edemiyoruz. Diyelim ki hadi Büyük Ermenistan'ı kurdunuz. Yani Türkiye'de varsayalım size o toprakları verdi. Siz buradaki çocuklarınızı oraya mı götürecek nedir diye. Diyor ki biz burada zenginlik insanları şey yapar.
Cezbeder.
Asimile eder. Hı. İşte biz burada Ermeni kimliğimizi diri tutabilmek için biraz da Ermenistan'ı orada fiştekleyerek bir işte soykırım yaptılar, kestiler. Türk düşmanlığı üzerinden Ermeni kimliğini Amerika'daki Ermenilerde inşa etmeye çalışıyoruz dedi. Bunu açıkça söyledi. Yani bir düşman oluşturmanız lazım ki kimliğinizi
tabii,
diri tutabilirsiniz. Dolayısıyla Paşinyan bunu gördü. Yani okyanus ötesinden geliyor adamlar sana sufle veriyorlar ama burada fakir kalan sensin, mağdur olan sensin. Doğuda Azerbaycan'la, batıda Türkiye ile sınırlar kapalı, ticaret durmuş durumda ve Paşinyan olması gereken reel politik davranıyor ve bu koridorun da açılmasıyla birlikte Nahçıvan'dan Azerbaycan'a ve Türkistan coğrafyasındaki koridorun açılmasıyla ticaret açılsın, gidiş gelişler olsun ve ekonomi canlansın, halkına da bir takım ekonomik vaatlerde bulunmak istiyor. Doğru olan da budur. Çünkü biliyor ki askeri olarak da ekonomik olarak da Azerbaycan ve Türkiye'yi karşısına alarak yapacağı bir şey yoktur Ermenistan.
Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu hafta da programımızı önemli gündem başlıklarıyla gerçekleştirmiş olduk. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programında öne çıkan başlıkları konuşma imkanı bulduk. Haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.